alemden ayrıldım. O yüzden şu an ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Ama şunu bilmiyorum. Her Türk vatandaşı şartlar her Türk vatandaşının tek görevi var. Plan konusunda. Ne olursa onlar bizim haklılarımız. Yani bakın dediğim gibi güçlü atışa kutlar. Tamam. Bu kadar kutlar. Montrö'de ilk kutlanan değil. Ama her şeye rağmen ne olursa olsun eğer iş Polatlı'ya gelirse hepimizin görevi onları desteklemek, onlara yol göstermek. Yanlış yapıyorlarsa da bakın burada yanlış yok. Ben niye uçak hepsine eleştiriyorum? Çünkü olacak yok. Bir suali alacağım. Benim sesim çünkü değil. Çok hızlı kesiyor. Buyurun efendim.
Bunun için teşekkür ederiz. İki kısa soru. Bir, Mağrup Atan bir ve iki kitaplarımızda Amerika'nın aşağıya doğru gelip deniz güçlerini donatmasının bakımlarını yapamadığını %100 oranında yükselemediğini dikkat çekiyorsunuz. Altını ısrarla çiziyorsunuz. Bir bu, bu durum halen ne durumda? Ne kadar da ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar arkadaşlarım
Polonya'da karayoluyla geldi. 2 köstence, 3 DDR. DDR'de gelen malzemenin sorarsanız herhalde 60'ı belki 40'ını Türklere karşı kullanmak istiyorlar. Çünkü sıklıklar örtüyor. Orada Meriç'in batısında sürekli hakikat yapıyorlar. Yunanlar koruyorlar. İşte Amerikan bayrağı, Yunan bayrağı yan yana zırhlı birlikler arkada. Ama çoğunluk ağır malzemeleri hep orada. Doğrudan Bulgaristan, bakın Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna. Zaten Ukrayna'nın savaşa bu kadar devam etmesinin sebebi ne? Sorarsanız bana göre NATO ülkeleriyle çevrili olduğu için Romanya komşusu, Polonya komşusu. Eğer komşunuz NATO ise ve o NATO ülkelerinin denize çıkışı varsa sonsuz gelir. Sonsuz malzeme gelir. Sebebi bu. Amerikan donanmasına gelince Amerikan donanmasını çok çok iyi takip eden biriyim. Çünkü 7 yılım onlarla geçti. Yani orada yaşadım, gemilerinde bulundum, transfer ettim. Esasında çok profesyonel, çok iyi bir bahriye edilen. Fakat Obama döneminden sonra muazzam geri çekildiler. Niye geri çekildiler? Çünkü bu Obama döneminden sonra bu neoliberal silah endüstrisi küçüldü. Şöyle küçüldü. Eskiden 45-50 tane gemi yapan, tersane, silah firması falan vardı. Bunlar Soğuk Savaş bittikten sonra kademeli bir şekilde 7'ye düşürüldü. Tersaneler kapandı. Ve dolayısıyla Fukuyama'nın dediği gibi biz tarihin sonu dönemine geldik. Kimseden korkumuz kalmadı. Artık en büyük patron biziz. Süper güç değil, hiper güç değil. Bu komplekse gittiler. Çok hızlı düşürdüler. Yani Soğuk Savaş mesela 2000 Savaşı'nda 6000 gemileri vardı. Soğuk Savaş bittiğinde 600 gemileri vardı. Şimdi 296 gemileri var. 296 gemilerinde kabaca denizde faal olarak çalışabilen hadi savaşa gidiyoruz dediğimizde 140'ı geçmiyor. Bu da tabii yetmiyor. Şu an mesela Venezuela'da bulunan gemi sayısı bütün donanmanın %10'u. Yani şu an Tayvan'da bir operasyon olsa yani Çin desek ki ben yarın Tayvan'a Ablukoy'u da birleşiyorum. Çok zor duruma düşer. Zaten benim yazılarımı hatırlayacaksınız. Birinci ve ikinci adalar da Türk ve yeni inşaat sektöründe çok gerilerinden. Ara eleman bulamıyorlar, mühendis bulamıyorlar ve Çin şu an yeni inşaat kapasitesine tonaj olarak, tabii bu sadece savaş gemisi, ticaret gemileri var. ABD üretiminin 237 katı daha az. Bakın bir kat, iki kat değil. 237 kat. Amerikan Donanma Bakanı bir yıl evvel şöyle dedi. Bizim 7 yılda yaptığımız savaş gemisini Çinliler 1 yılda yapıyor. O yüzden ben hep diyorum ya 500 yıllık sistem değişiyor. 500 yıl. Yıkıldı o. Yani o Christoph Kolomb'la keşifler çağı sonra işte batı, sömürgeci batı, köleci batı, evet Rönesans reform, aydınlanma, sanayi devriminden hepsini onlar yaptı ama bunun meyveleri de yediler. Yediler. Gidip Yüksel'i görün, gidip Paris'i görün. Bana göre 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak durumda. çok ciddi ekonomik sorunları var. Covid sonrası, 2015 sonrası çok göç aldılar. Ama en önemlisi Ukrayna-Rusya savaşından sonra ucuz enerjiden men edildi. Şu an düşünebiliyor musunuz? Siz evinizde doğalgaz faturası savaşçı paralar 1 lira ödüyordunuz. Şimdi 5 lira ödüyorsunuz. Ben geçen gün kendi YouTube programında da söyledim. Almanya'da kabaca 1 milyon kişi evinde yaşamıyor. Ya sokakta yaşıyor, ya kamplarda yaşıyor, ya tepelerin altında yaşıyor. Kim hayal edebilir daha böyle olacak? Son bir soru alıyorum. Sizler de soracaktınız. Burada bitiriyorum.
Yani bir size göre sandan düşük bir soru olur.
İşte ama.
Hatay'ın altından Suriye ve Lübnan sınırına doğru bir mavi mata anlaşması yapılamaz mı?
Bence şöyle. Zaten Mustafa Kemal Hatay'ı, İskenderun Körfezi'ni Hatay'a almak da bize mavi vatanın en büyük ödülü verdi. Niye? Eğer şöyle düşünün, Hatay'ın olmadığını düşünün. Haritanın böyle geçtiği için. Ne olacak bu o Körfezi'nin yarısı? Yarısı Fransız veya Suriye. Bu tarafta Türk olacaktı. Sadece kara suları rejimi uygulanacaktı. Hani şimdi biz o Körfezi kapadık. Ne olur? İç sular rejimi oldu. İç su rejimiyle kara suyu rejimi arasındaki fark nedir? İç suyunda tam yetkilisizsiniz. Denizle ilgili hiçbir hukuk kaidesi orada geçmez. Ticaret hariç. Tamam. Yani yabancı bir gemi İskenderun Körfezi'ne girdiği andan itibaren sizin jandarmanız, polisiniz, askeriniz tam yetkili. Tartışmasız. Kara suyuna çıktığı anda zararsız geçiş hakkı diye uluslararası hukukun bir hakkı var. Onun haricinde temel bir şey tabii Suriye'yle yan sınırdı. Yan sınır biliyorsunuz yani karşı karşıya baktık. Yansınırsa sorunu ufak pürüzler var ama Suriye'de şu an deniz etki alanı açısından ciddi sorunumuz yok. Diğer onlar 24 bin kara su ilan etmişti. O zaman itiraz edilmiş. Sonra 12 yıl falan geri çektiler. Türkiye'nin en ciddi sorunu tabii ki karşılıklı kıyılar olduğu için Kıbrıs'ta, Mısır'da yani bunlar Türkiye'de önemli. Libya'da da işte 19 binlik bir karşılıklı kıyılaştığımız olduğu için bizi kurtaran da Akdeniz'deki ilanda o 19 binlik kıyı, karşılıklı kıyı şeridi oldu ki o anlaşmayı yapabildik. 2016 binlik şerit, 2019'un Kasım'da o anlaşmayı yapabildik. O çok önemliydi. O anlaşmadan geri dönmemek lazım. Libya'nın o yüzden çok çok önemli bir yerde. Yani Türkiye'nin şimdi görüyoruz işte Sudan'da yönetimler var, Katar'da var orada. Bana sorarsanız en önemli alanı değil. Libya'yı asla asla kaybetmemek lazım. O yüzden hem Hafter'le hem Kırkoğlu'yla Trabzonspor'daki hükümetle Türkiye'nin iyi ilişkiler kurması kadar iyi karşılıklı. İyi bir şey. Türkiye keşke ileride sabit bir üssü olsa İlya'da. Yani deniz üssü nasıl İngilizlerin Anadolu'da var, Hikaye'de var. Keşke bizim de olsa. Keşke Anadolu'da da Adriyatik'te de 1997'den sonra kurduğumuz Bulgar'da kurduğumuz üssü tamamen biz kontrol altına alabilsek, tamamen Anadolu'nun hükümetiyle, NATO üyesi olarak bir ikili bir ilişkiyle orada da mağlup gelirlerimizi zengörebilsek dengeler almış olur. İnşallah o günlerde görürüz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum.